Ayrım 8, Söz Çakal Carlos'ta İfşialar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 95. İsrail askerleri kasten avukatımı vurdu. Benim esas avukatlarımdan, yani 1997'deki yargılanmam sırasında Isabel ve Venezuelalı avukatım Milagros Irureta Ortiz'le beraber beni savunan Lübnanlı avukatım Dr. Hani Süleyman, İsrail avukasını yarmak ve insani yardım götürmek üzere Gazze'ye giden Türk gemilerinden birindeydi. İşte bu avukatım İsrail'e komandolar tarafından her iki ayağından da kurşunla vuruldu. Üstelik bu tesadüfen gerçekleşen bir hadise de değildi ve sırf Carlos'un avukatı olduğu için kasten vuruldu. İsrailliler avukat Hani Süleyman'ı çok iyi tanıyorlardı. Çünkü 1,5 sene kadar önce yine Gazze'ye doğru yola çıkan bir yardım filosundaydı ve başpiskopos Capucci ile beraber teknedeydi. İsrailliler o zaman da filonun yolunu kesmişler ve kendisini çok fena dövmüşlerdi. Bu defa ise onu fark eder fark etmez direkt hedef gözeterek, yani makineli tüfekle falan değil, doğrudan bir kurşun ayağına, bir kurşun da diğer ayağına sıktılar. Kurşunlar Süleyman'ın ana sinirlerini, motor sinirlerini kesmiş. Kendisine 2 gün önce cep telefonundan ulaştım, bu yaralanma sebebiyle geçireceği ameliyatın arefesindeydi. Yaşanan hadise vesilesiyle bu suçlulara ne derece ulaştığımızı, onların nezdinde ne anlama geldiğimizi görebilirsiniz. Lübnanlı meşhur bir insana karşı yapılan böyle bir hareketin manası çok büyük. Tabii onlar için Lübnan'da ayrıca büyük bir problem. Evet, Hani Süleyman 1,5 sene kadar önce başpiskopos Capucci ile beraber bir başka filodaydı demiştim. Capucci seviyeli bir din adamıydı ve zamanında bize silah naklinde rol oynamıştı. Bu çerçevede işgal altındaki Filistin'de birkaç senede hapis yatmıştı. Cezaevinde daha sonra Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından kaçırılıp kaybedilen bir yoldaşımızla birlikte kalmıştı. Türkiye tarafından organize edilen ve 3 gün önce saldırıya uğrayan son filoya katılan avukatım Hani Süleyman'la daha öncesinde konuşmuş ve ona "Sakın bu filoya katılma, katılmakla çok büyük bir riske gireceksin" demiştim. Süleyman ise bana "Bu risklere pabuç bırakmam, Filistin için ölmeye hazırım. Kaldı ki biz silah falan taşımıyor, aksine çok kötü durumda olan ve açlık çeken Gazze halkına hepsi kanuni çerçevede ve milletlerarası hukuka saygılı biçimde insani bir yardım, yani yiyecek, ilaç ve inşaat malzemesi götürüyoruz" şeklinde bir cevap vermişti. Ben de ona "Bu gerekçeler seni hedef almamaları bakımından onları bağlamaz. Senden hoşlanmıyorlar bir kere" dedim, fakat o beni dinlemedi ve gitti. Oysa ben bu İsraillileri çok iyi tanıyorum, hem de çok çok iyi. Ben Avrupa'da sağ kalabilmiş son milletler arası komandoyum. Elbette Avrupa'ya çok sayıda komando gelip gitti, ancak ben burada yerleşen ve köklerini sağlamca perçinleyen son komandoyum. Çevremdeki komandoların da sorumlusuydum. İsraillilerin nasıl çalıştıklarını bu yüzden çok iyi biliyorum. Onların psikolojilerini çok iyi bildiğim için zaten hayatta kalabildim. Maalesef Hani Süleyman bahsinde yine bu sebeple haklı çıktım. Üstelik size bir şey söyleyeyim. İsrailliler gemilerde kimler vardı çok iyi biliyorlardı. Her şeyi biliyorlardı. Türklerden de ajanları vardı. Hem orduda hem poliste. Tamam, belki bu insanlar Türkiye için ölebilirler, fakat bir yer gelince İsrail için de çalışırlar. Yani sabetayist olmaları da gerekmez. Aralarında kendince Müslüman olanlar da vardır. Neyleyelim ki bir an geliyor ve emperyalizm için çalışıyorlar. Kıbrıs'ta ise Türkiye'den bile aktifler. Kıbrıs, Filistin davasına Arap ülkelerine daima yakın olmasına rağmen oraya nüfuzları korkunçtur. Boyunca aradım ve bir süre sonra cep telefonundan ulaşılamıyor mesajını işitmeye başladım. Nihayet 2 gün önce kendisine, daha doğrusu ilk olarak eşine ulaşabildim. Eşi çok iyi bir hanımefendi. Mahkemem sırasında avukat olan eşine refakat etmek üzere o da Fransa'ya gelmişti. Telefonuma eşi cevap verdi ve Hani'nin Gazze yolunda teknede her iki ayağından vurulduğunu, Şibli Lübnan'a getirildiğini söyledi. Eşi Hani'nin Beyrut'taki Amerikan hastanesine Doktor Vedi Haddad ve George Habbaş gibi Filistinli liderlerin de okuduğu, Lübnan'daki en iyi üniversite olan Beyrut Amerikan Üniversitesi bünyesindeki hastaneye getirildiğini belirtti. Sonra da telefonu Hani'ye verdi. Hani Süleyman'ın sesi telefonda normal gelmiyordu, acı çekiyordu. Vurulduğunu ve ameliyat edileceğini söyledi. Kendisiyle belki en fazla 1 dakika kadar konuşabildim. Bu 2 gün önceydi. Bilahare ameliyat oldu ve kendisiyle dün tekrar konuşma fırsatı buldum. Sargı ve serumlar içindeydi. Başarılı bir ameliyat geçirmişti. İki ayrı sinirinin mermiler tarafından tahrip edildiğini ifade etti. Bu yapılanın da öyle kargaşada değil, bilerek, seçerek, hedef gözeterek ve kendisini cezalandırmak amacıyla yapıldığını ekledi. Gerçi iyimserdi, iyileşince beni Paris'te ziyarete geleceğini söyledi. Hani Süleyman son konuşmamda doğrusu enerji doluydu, çok cesurdu ve böyle de devam edecek. İnşallah kendisiyle tanışma fırsatı bulursunuz. Geçen sene zaten bir konferans vesilesiyle İstanbul'daydım. 3 aydan fazla oldu sanırım. Benim savunma avukatım olarak hani Süleyman beni ziyaret izni aldı, ailem de seyahat masraflarını karşılayacaktı. Çünkü bu insan militan bir avukat ve böyle insanların da fazla parası olmaz malum. Vaktinin çoğunu siyasi faaliyetler içinde geçirir. Hani Süleyman Bağız Partisi'nin eski bir mensubudur. Bağdat merkezli, ana nevi Bağız Partisi'nin bir mensubudur. Ancak kendisi Lübnanlıdır. Yani öyle Irak'ın yahut başka bir ülkenin ajanı falan da değildir. Beka'nın saygı duyulan köklü bir Şii ailesinden gelmektedir. Hani'nin büyük kuzenlerinden biri de bizim örgütümüzün bir mensubuydu. Lübnanlı olmasına rağmen babası Ürdün'de yaşıyordu. O da bir mühendis olarak Ürdün ordusunda görev yapmıştı. 1948'deki Kudüs Savaşı'na katıldı, şimdi yaşamıyor. Bizim büyük yoldaşlarımızdan ve Hani Süleyman'ın da kuzenlerinden biriydi. Hani Süleyman ailesi, ben ve biz geçmişten bugüne hep böyle iç içe bağlarla bağlıyız birbirimize. Isabel de Hani Süleyman'ı çok sever. Onu en son birkaç ay önce İsrail'in Gazze saldırıları üzerine Beyrut'ta düzenlenen büyük konferans vesilesiyle görmüştü. Süleyman o dönem Isabel ve diğer Venezuelalı avukatın Milagros'u bu konferansa davet etmişti. Isabel de 2 günlüğüne söz konusu toplantıya katılma fırsatı buldu. Milagros da gidecek para bulamadığından katılamadı. Ne anlamda bulamadı? Yurt dışına seyahat edecek Venezuelalıların para temin etmesi için Merkez Bankası'ndan izin almaları gerekiyor. Bunlar da çok karmaşık işlemlerin üstesinden gelmek demek oluyor ki bunları halledemedi. Oysa dürüst normal insanlar için çok zor olan bu işlemler, yozlaşmış tipler için gayet kolaydır. İşte bu yüzden Beyrut'a gelemedi. Evet, 3 ay önce Hani Süleyman beni Fransa'da ziyaret etmek için izin aldı demiştim. Peki gelebildi mi? Anlatayım. Benim bir sene zarfında yeniden ve bir başka dava çerçevesinde yargılanmam söz konusu. Benim tüm mahkemelerim Orta Doğu bağlantılı olduğu için Arap bir avukata ihtiyacım zorunlu. Ben de resmi ve diplomatik bağlantılarımı kullanarak Venezuelalı yetkililerle temasa geçtim ve Lübnanlı avukatımın gelip beni ziyaret etmesi için gereken işlemlerin yapılmasını talep ettim. Ailem de onun biletlerini temin edecekti ve Beyrut'taki Venezuela Büyükelçiliğinden gereken izin ve belgeleri alacaktım. Ne var ki şu saate kadar oradan gelen hiçbir resmi cevap olmadı. Benim savunmamı sabote etmek için ellerinden geleni yine yaptılar kısacası. Bundan ne Chavez ne Dışişleri Bakanı sorumlu. Asıl sorumlular daha önce de mütemadiyen vurguladığım gibi bürokraside yuvalanmış devrim karşıtları. Anlaşılacağı üzere Hani Süleyman bundan 3 ay önce yanımda olmalıydı. Ancak bahsettiğim Venezuelalı bürokratlar yüzünden gerçekleşmedi. Şimdi Lübnanlı bir Arap sırf Carlos'un avukatı diye hedef gözetilerek vuruluyor. Diğer yandan o Carlos'la aynı ülkeden olan bürokratlar yüzünden Arap avukatım benim yanıma gelemiyor. Bu Venezuelalı hainlerle yahut Venezuela'daki hainlerle tek ortak noktamız maalesef tesadüfen aynı ülkede doğmuş olmamızdan ibaret. Yoksa onlar Venezuela'nın çıkarlarını değil, ajan vasıflarıyla emperyalizm ve siyonizmin çıkarlarını kolluyorlar. Bu tipler hem Venezuela'da hem de Paris başta kimi büyükelçiliklerde mutlaka görevden uzaklaştırılmalı, mutlaka defedilmelidirler. Chavez Dışişleri Bakanı ve diğer dürüst devrimciler gereken tedbirleri acilen mutlaka almalıdırlar. Bizde bu sabotajların hepsinin delilleri mevcut. Bu ihanetler ziyadesiyle kan akmasına sebep olmaktadır. Yeri gelmişken, dün Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Birleşmiş Milletler binasında büyük bir toplantı gerçekleştirildi. Filistin Büyükelçisi dahil birçok bakan, milletvekili ve her türlü yetkili de oradaydı. Bu organizasyonun takdimini yapmaktan sorumlu olan kişi ise küçük kardeşim Vladimir'di. Bu toplantı 3 saat sürdü ve televizyonlarda da yayınlandı. Kardeşim yaptığı takdim konuşmasında Hani Süleyman'ın sırf Carlos'un avukatı olduğu için vurulduğunu söyleyip, Carlos'un savunmasına ve cesurca onu savunan avukatlarına yönelik sabotaj ve ihanetlerden bahsetti. İnşallah dışişleri bürokrasisinde bu bakımdan köklü temizlikler yapılacaktır. Bir şey söyleyeceğim. Bana yönelik sabotajlardan direkt olarak Beyrut'taki diplomatlar sorumlu değildirler. Paris'tekiler bile kısmen sorumludur. Asıl hainler ve sorumlular Venezuela'da yuvalanmış olanlardır. ve ellerini benim aleyhime olarak oraya buraya uzatmaktadırlar. Bekledikleri şey, Chavez'e ABD bir suikast yapsın, devrimciler bir katliamla ülkeden temizlensin, meydan kendilerine kalınca da ABD'ye dönüp işte size sadakatimizin belgesi karşı devrimci faaliyetlerimiz diyebilsinler. Bunların bu kadar rahat hareket etmesinin sebebi Venezuela'daki kanuni serbestlik daha çok. Ancak bu kadarı da fazla bence. Gereken derhal yapılmalıdır. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 5 Haziran 2010. Dünkü El Fetih ve bugünkü Siya El Fetih. Cılız bir takım sesleri dikkate almazsak Gazze'ye saldırı sonrasında tüm dünyada yalnız tek bir devlet başkanı Chavez, tek bir devlet Venezuela böylesine dürüst bir Siyonizm karşıtı tavır geliştirdi ve bunu eyleme dökebildi. Bir diğeri de onu takip etti. Kaldı ki bu hiç kimse için bir devlet çıkarı, bir milli çıkar meselesi değildir. Siyonizmin Filistin'de işlediği cinayetler, katliamlar karşısında bu neyin hangi sözde çıkarın davasıdır. Bu bir insanlık, bu bir prensip meselesidir en başta. Ama ne oldu? Ta Latin Amerika'da birbiri ardınca iki Katolik Sosyalist Devlet sesini yükseldi ve samimi tepkilerini eylemle delillendirdi. Ancak hiçbir Müslüman devletten bu kadar ciddi bir karşılık gelmedi. Şahsen tanıdığım bazı Arap devlet başkanları vardır. Kendi içlerinde Siyonizme karşı ne düşündüklerini de bilirim. Bu bahiste onlar da bizimkine benzer düşüncelere sahip olmalarına rağmen kalkıp bir tanesi bile ağzını protesto için açma cesareti gösteremedi. Bu hepimizin için ne acı ne üzüntü verici bir durumdur. Sanıyorum bu biraz da Arap liderlerinin kendi halklarından duydukları korkuyla alakalı. Kendi baskıcı yönetimleri altındaki toplumlarına Hamas direnişi kötü bir örnek teşkil ediyor belki de. Hamas'ın İsrail tarafından bertaraf edilmesini beklediler. Bu netice alınıncaya dek muhtemelen işte bu yüzden sessiz kalmayı yeğlediler. Hamas onlara ne yaptı? Hamas Müslüman kardeşlerdir. Filistin'deki Müslüman kardeşler. Tarihi seyri itibariyle silahlı mücadeleyi reddetmiştir. Gerçi bu tarafı da var. Unutmayın ki Yasir Arafat olsun, El Fetih kurucuları Ebu İyad ve Ebu Cihat olsun, çoğu El Fetih kurucusu çıkış noktası itibariyle Müslüman kardeşlerdendir. İşte bu insanlar Müslüman kardeşleri terk ederek katıldılar silahlı mücadeleye. Gazze'ye gelince şartlar silahlı mücadeleyi dayatınca FHKC askeri kadrolarından 2 kişi Hamas'a katıldı ve böylece kuruldu İzzettin Kassam Tugayları. Bilahare gelişmeye başladı silahlı mücadele. Fakat bir şeyi anlamalısınız. Hamas çoğunluğun teşkilatı değildir. Filistin'deki çoğunluğun teşkilatı El Fetih'tir. El Fetih, ideolojik anlamda belli bir görüşün temsilcisi değildir. Bir nevi çatı teşkilattır. İçinde solcular da, eski Müslüman kardeşler mensupları da, diğer kesimler de, yani hemen herkes vardır. Tüm bunlara bir El Fetih sempatizanı olduğum için söylemiyorum. Benim safım bellidir. Ben FHKC bünyesinde Habbaş, Vedi Haddad ve Ebu Ali Mustafa yanında savaşmış bir insanım. Biliyorsunuz bunlar devrim şehitleridir. Bu zaviyeden bakınca El Fetih'e oy verenler de bu manada çoğu Müslüman kardeşlerdendir. Yani ister El Fetih isterse Hamas olsun böyle bir taban müşterekliği söz konusudur. Peki o halde ne oldu da Hamas çıktı? Çünkü Hamas mensupları hakiki Müslümanlardır, ikiyüzlü değillerdir, ciddi insanlardır, çok dürüstlerdir, cesurlardır, şehit olmak için kendilerini feda etmeye hazırlardır. Hem Allah yolunda hem Filistin'in hürriyeti için her türlü fedakarlığı yapabilecek samimi insanlardır. Yani şimdi diğer bazılarının yaptığı gibi ceplerini parayla doldurmak değildir tasaları. Bu yüzden başka yerlerdeki yozlaşma ve yolsuzluk Gazze'de yoktur. Ama bilhassa Arafat'tan sonra ve onun hayat ve mücadelesiyle alakasız şekilde El Fetih çevresinde gördüğümüz yapı, bunun tam tersine ve benim CIA El Fetih dediğim dairedir. Amerika'nın, emperyalistlerin, siyonistlerin ve uzantılarının bir kolu gibi çalışan bir yapıdır bu. İşte Filistinlilerin Hamas'a oy vermesi ve ona gösterdikleri teveccüh, sözünü ettiğim bu yozlaşmış yapının Filistin davasında olan uzaklığının görülmeye başlaması dolayısıyladır. Filistinlilerin hürriyet arzuları, tabii ve tarihi haklarını kazanma iştiyakları dolayısıyladır Hamas'a teveccüh. Üstelik Filistin'de, Gazze'de yaşayan Hristiyanlar bile oylarını Hamas'a vermişlerdir. Niçin? Tüm bu tezahürlerden çıkan tabii netice, Hamas'ın Filistin haklarını savunma mevzuunda vücut kazanan, bu iradeyi artık tüm Filistinliler adına temsil eden bir teşkilat olduğudur. Kolay mı o kadar? Düşünün ki bu insanlar canlarını feda etmek üzere yaşıyorlar daima. Liderleri kadar aileleri, tüm tarafları da ölüm tehdidi altında sürekli. Hem havadaki istihbarat uçakları hem de yer üstündeki istihbarat enstrümanları, akla gelen gelmeyen her takip yoluyla bu İslami direnişin liderleri, Hamas'ın yahut İslami cihadın liderleri bulunup imha edilmek istenmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen aynı istikamette dosdoğru devam ediyorlar, davalarından taviz vermiyorlar, yılmıyorlar. Çünkü tek kelimeyle bu insanların prensipleri var. Ne var ki başka bazıları da tüm bu olan bitenleri televizyonlarından izliyor ve günden güne tüm prensiplerini teker teker yitiriyorlar. Şahsen de tanıyorum çoğunu. Çok üzülüyorum. Her neyse. Dünkü El Fetih ile bugünkü arasında temel olarak nasıl bir fark görüyorsunuz? Gerçi biraz önce özetlediniz ancak geçmişte onlarla ortak faaliyetlerinizin de bulunmasına ve bizzat şahitliğinize nazaran bu bahiste ilave olarak neler söyleyebilirsiniz? Nasıl değişti El Fetih? El Fetih belki aslında tüm sınıflar için ortak bir çatı, bir anayasa sağlama çizgisinde oluşturulmuştur. Ne var ki burada belirleyici olan büyük burjuva gibi gözüküyor. Filistin burjuvazisi. Filistinlere yön verici ve hem Amerika, hem İngiltere, hem de diğer ülkelerde kök salmış, yerleşmiş bir burjuvazi. El Fetih işte bu burjuvazinin bürokratik cihazı niteliğine bürünmüştür. Bir de hiçbir evi, mülkü, yurdu olmayanlar, kamplarda yaşayanlar var. Burjuva ve üst bürokrasi dairesinde diğer bahsettiklerim ise dünyada ve Filistin'de büyük toprakları, mülkleri, türlü zenginlikleri olan insanlar. İşte bunların çoğu Yaser Arafat ve El Fetih etrafında kümelendiler. Giderek genişleyip büyüyerek belli bir noktada Filistin ruhunun ve tarihten gelen Filistin toplumunun mücessem bir örneği, Filistin toplumunun temsilcisi haline geldiler, bu rolü üstlendiler. Filistin tarihi olarak baktığımızda bir kavşaktır aslında. Bu açıdan etnik olarak Filistinlik diye bir husus söz konusu değildir. Yani Filistinli dediğimiz insanlar belli bir etnik kalıpta biçimlenmiş insanlar değildir. Binlerce yıl boyunca Filistin'e bu mukaddes topraklara gelmiş ve burada yerleşmiş, giderek kökleşmiş her dinden, her kavimden insanlardır Filistinliler. Benim Filistinli eşim de yine böyle göçmen bir aileden geliyordu kök olarak. Bir kısım Yahudiler de öyledir. Anlaşılacağı üzere her ne kadar bugünkü hakim çoğunluk Müslüman Arap olsa da Filistin toplumu temelde çok renkli, girift, çok kavimli, çok dinli bir topluluktur. El Fetih'e dönersek, yurt dışındaki insan kaynaklarını Filistin'e yönlendirmede katkı sağlamışlardır. Fakat El Fetih'te ideolojik anlamda mesela bir Baas teşkilatına yahut devrimcilerin teşkilatlarına katılmaktaki sınırlamalar ve ideolojik bağlılık mevzubahis olmamıştır. Bu yüzden de El Fetih'e çok sayıda şerefsiz de sızmıştır, katılmıştır. El Fetih'in geniş bir cephe teşkilatı olması böyle bir katılım fazlalığını da kolaylaştırmış görünüyor. Temizlik El Fetih'ten başlayacak. Bunlar gidecek. Böylelerin hükmü artık geçmez olacaktır inşallah. İnanç ve güvenim tamdır. Kazanacağız. Bundan hiç şüphem yoktur. Dinleyiniz. Bir katliam gerçekleştirildi ve çoğu sivil olmak üzere yüzlerce insan katledildi. 5000 insan da yaralandı. Burada öyle bir katliam ve saldırı gerçekleştirildi ki hedef gözetmez ve ayırt etmez bir bombardımanla, Amerikan ordusunun İsrail'e verdiği en gelişmiş silahlarla, hatta bizzat Filistinler üzerinde denenmesi için İsrail'e verilen bombalarla gerçekleştirildi tüm bu cinayetler. Maalesef. İnsanlığa karşı işlenmiş savaş suçlarıdır bunlar. Kaldı ki ben de birçok kez bombardıman altında kaldım, birkaç kez de yaralandım. İnsan korku hisseder, normaldir bu. Ancak hepimiz gördük ki korkan Filistinliler değildi orada. Aksine o bombardımanı yapanlar, insanlara o katliamı reva görenler, o en gelişmiş silahlara ve maddi güç bakımından hemen her şeye sahip olanlar, yani İsraillilerdi asıl korkan. Kazanıyoruz ve kazanacağız, zafer bizimdir. Gazeteci tercüman Hayrettin Soykan'la görüşme, 7 Şubat 2009. Faruk Kaddumi, Arafat'ın katlinde CIA El Fetih'i suçluyor. Birkaç gün önce Filistin'de büyük bir skandal patladı. Faruk Kaddumi yoldaşım, şehit Arafat'ın katledilmesine iştirak edenlerle ilgili bir açıklama yaptı ve ilan ettiği bu büyük komploda rol aldığını söylediği Muhammed Dahlan ve Mahmut Abbas'ı suçladı. Bu çok nazik bir meseledir ve benim açımdan üzerinde bir takım değerlendirmeler yapılmasını gerektiriyor. Her şeyden önce Arafat çok ağır bir hastalık akabinde vefat etti. Üstelik tabii bir ölümle de değil, zehirlenerek katledildi. Fransız yetkililer Arafat'ı tedavi etmeye çalıştılar ama başaramadılar. Ona mümkün olan en iyi tedaviyi uyguladılar ancak hayatını kurtarmaya muvaffak olamadılar. Arafat'ın niçin ve nasıl öldüğüyle ilgili olarak açık ve resmi bir beyanda da bulunmadılar, istemediler. Ne var ki bu tavırdan bile çıkarabilecek nokta Arafat'ın ölümünün şüpheli bir nitelik arz ettiğidir. Şunu da bir vesile ifade etmek gerekir ki Fransa'nın Arafat'ın ölümüyle herhangi bir ilgisi yoktur. Bundan dolayı bir sorumlulukları yoktur. Hem Arafat da Fransa ile çok yakın münasebetler içindeydi zaten. Yani oldukça iyiydi araları. Onu yaşatmak için ellerinden geleni yaptılar kısacası. Her neyse şu anda durum çok ama çok kritiktir Filistin'de. Size birkaç ay önce telefonda El Fetih ile ilgili bir şeyler anlatmıştım. El Fetih'in Filistin halkının tarihi temsilcisi olarak içinde herkesi barındıran bir teşkilat olduğunu arz etmiştim. Bünyesinde Müslüman kardeşlerden Mao'culara kadar her renkten insanı bulabilirsiniz. İşte bu yüzden Filistin'in en büyük teşkilatı olma vasfını kazandı El Fetih. Herkese açıktı. Arafat da asıl olarak Müslüman kardeşlerdendi ve doğduğu Mısır'ın Kahiresinden gelmişti oraya. El Fetih kurucularından Ebu İyad ve yine Tunus'ta İsrailler tarafından katledilen Ebu Cihad da yine Müslüman kardeşlerdendi. Ve Kuveyt'ten gelen bir diğer kurucu şahsiyet ise Müslüman kardeşlerden değil Arap milliyetçilerindendi. Filistin direnişinin diplomatik yönünü temsilden sorumluydu bu zat ve tüm dünyayı dolaşarak Filistin halkı adına diplomatik görüşmeler yapardı. Bir diğer ifadeyle tarihi olarak Filistin direnişinin Dışişleri Bakanlığı'nı yürütürdü fiili olarak. İşte bu zat Faruk Kaddumi'dir. Yani Ebu Lütuf. Abbas'a ve Kli'ne Arafat'a suikast suçlamasını yapan zat ez cümle. Şimdi saydığım El Fetih kurucularının Faruk Kaddumi ile olan kendi aralarındaki bu kimlik veya ideolojik köken farkının için vurgulama gereğini duydum. Şundan dolayı Müslüman kardeşler bir takım ideolojik sebeplerle kendilerini Sovyetler Birliği'nden ziyade Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın hissederdi. Çünkü SSCB asli ve resmi olarak ateist bir rejim niteliği taşıyordu. İşte Arafat ve diğer El Fetih kurucuları da rejiminin bu niteliğinden dolayı değil de kimi stratejik sebeplerle SSCB'ye daha yakın dururlardı. Çünkü askeri veya stratejik anlamda SSCB'nin silah, eğitim ve istihbarat desteğine ihtiyaç duymaktaydılar. Nitekim Arafat'ı öldürmeye yönelik olarak ona karşı düzenlenen kimi İsrail saldırılarının gerekçesi olarak da onun Lübnan'daki SSCB Büyükelçisi tarafından yönlendirildiği iddiası öne sürülmüştür. Lakin tüm bunlara rağmen duygular ABD taraftarıydı. Niçinini yukarıda arz etmeye çalıştım. Üstelik şu an Arap dünyasında gözlenen güçlü anti-Amerikan duygular oldukça yeni bir hadisedir ve ABD'nin birbiri ardınca gelen hükümetlerinin Siyonist taraftarları politikalarından duyulan rahatsızlığı yansıtmaktadır. Geriye dönersek Arafat her ne kadar bir dönem SSCB'ye yakın durmuşsa da İsrail'in baş destekçisi Amerika'ya da kapıları tam kapatmamış ve ondan Filistin davası istikametinde stratejik istifade yolları aramıştır. SSCB'nin yıkılışından sonra bu çizgi daha çok belirginleşmiştir ki Arafat'ın böyle bir siyasi çizgi takip etmesi İsrail'i çok ama çok kaygılandırmıştır. Çünkü İsrail için baş tehdit Arafat'tır ve anti-Amerikan PHKC gibi fedai teşkilatlarından daha çok Filistin'in kurtuluş davasını milletlerarası planda meşrulaştırıcı ve ABD'nin de bir yönüyle desteğini alıcı bir FKÖ çok daha tehlikeliydi İsrail için. Arafat'ın yaptığı bir ihanet midir? Kesinlikle hayır. İdeolojik, siyasi ve tarihi sebeplerin buluştuğu bir noktada belirlenmiş bir çizgidir bu ve İsrail'in de haz etmediği bir hadisedir üstelik. Filistin davasının Arafat elinde iletilmesi o kadar rahatsız edici oldu ki artık onun tasfiye edilmesi gerekti. Üstelik bunu yapacak olanlar da benim CIA El Fetih dediğim zümre olacaktı. Muhammed Dahlan gibileri yani. Bu Dahlan mesela ağır silahlı muhafızıyla beraber canı istediğinde Batı Şeria'ya veya Gazze'ye hatta uçakla Tel Aviv'e bile rahatça gidebilen bir tipti. Ama başkaları yapamazdı bunu. Arafat görünüşte ABD'ye yakın dursa bile İsrail'in istediği tarzda Filistin'i terk etmeye hazır olmadı. Bu nevi tavizleri imzalamaya razı olmadı hiçbir zaman ve bu da CIA tarafından eğitilmiş ve etrafını çevirmiş klik tarafından bertaraf edilmesi için yeter bir sebepti. Arafat'a düşmanlıkları İsrail veya ABD'den daha keskin bir zümreydi bunlar. Arafat'ı ortadan kaldırmak için İsrail ile işbirliğine girmeleri de bundandır. Şayet bugün Faruk Kaddumi kalkıp böylesine ağır bir suçlama yapabiliyorsa bunlara karşı eminim ki elinde bunu delillendirecek veriler vardır. Ben şimdi cezaevindeyim ve olan biteni uzaktan doğrulama yahut yanlışa çıkarma veya öne sürülen delilleri net biçimde kritik etme imkanım yok. Fakat yine de bir Arap milliyetçisi, köken olarak bir Bağızcı olan ve ideolojik bakımdan Amerikan karşıtı olup, Amerika ile hiçbir zaman diğerleri gibi gizli kapaklı işler çevirmeyen güvenilir bir şahsiyet, bugün bunları söylüyorsa durum hakikaten ciddi demektir. İlave etmek istediğim bir diğer nokta, Arafat'ın ölümünden sonra başa geçmesi gereken kişi tabii olarak Faruk Kaddumi'ydi. FKÖ'nün başında o vardı çünkü. Peki ne oldu da Mahmut Abbas idareyi ele aldı? Burası kritik soru işaretleriyle doludur. Üstelik Filistin sadece şu an bildiğimiz topraklardan ibaret değildir. Çok daha geniş tarihi Filistin toprakları olduğu gibi Filistin dışında yaşayan da çok büyük bir Filistinli topluluk vardır. FKÖ'nün ve direnişin başı olarak Kaddumi tüm bu insanların meşru lideridir gerçekte ve resmi devlet lideri de olmalıydı. Ne var ki bugün yalnızca dar bir alanda Filistinlileri yöneten Mahmut Abbas iktidarı ele geçirdi. Buradaki oyunu görmek lazım. O azınlığın temsilcisidir bugün ve yine Fransa'da Arafat'ın vefatından sonra Fransız doktorlarının hazırladığı tıbbi raporun işte bu zümrenin yetkililerine verilmesi, yani sözde Filistin hükümeti yetkililerine verilmesi aynı şekilde düşündürücüdür. Ben Müslümanlar arasındaki hesaplaşmaların siyasi çizgide yapılması taraftarıyım. Şiddet İsrail'e ve Siyonizmin müttefiklerine karşı kullanılmalıdır. Ve bu klik mensuplarının da bu şekilde tasfiye edilmesi gereğini düşünüyorum. Filistin'i terk edip mülteci olarak ABD'de yaşasınlar. Yok gitmeyeceklerse işte o zaman kalıp Filistin davasına karşı işledikleri suçların bedelini ödesinler. Mahmut Abbas tarafından Oslo'da atılan antlaşma imzasından sonra İslam ve Müslüman düşmanlarına taviz üstüne taviz vermekteyiz. Bunlar sorgulanmalı, bunlar çok rahatsız edici durumlar. Her şey ABD'nin Orta Doğu'daki güya iyi niyetine terk edilmiştir. Abbas'ın Washington'daki imzasından sonra ona dünyada tüm kapılar açılmıştır. İstediği her yere gidebilmektedir. Ancak Filistin'in bağımsız geleceğine aynı kapılar kapatılmak istenmektedir. Arafat'ın kendisine bunlar tarafından düzenlenen suikastten önce Ramallah'ta İsrail komandoları tarafından kuşatıldıktan ve dünyadan izole edildikten sonra ne şartlarda direndiğini biliyorsunuz. Arafat 1979'da Beyrut'ta ellerimi tutup şöyle demişti bana. Benim tek bir amacım var. Bir gün gerekirse bir metrekaresini olsun hürriyetine kavuşturup bu Filistin toprağına bayrağımızı dikmek. Arafat nerede? Şimdiki destekçileri nerede? Sadece Kaddumi, Amerika ve diğerlerine teslim olmamıştır ve yalnızca odur meşru el-Fetih, FKÖ ve bu bakımdan Filistin halkının meşru yöneticisi. Gasp edilmiştir bu hak ondan. Hamas'la el-Fetih'in çatışmasına üzülmüştüm geçmişte ancak şimdi düşünüyorum. Acaba Hamas'ın başka bir şansı kalmış mıydı? Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 18 Temmuz 2009 8. ayrımın sonu sayfa 106.